Ayrım 20, sayfa 203, 18. kısım, New Hampshire, 3 Şubat. O öğleden sonra Paris'te yağmur yağarken lapa lapa karın düştüğü New Hampshire'de şafak söküyordu. Anna uyandığında saat 7'ye geliyordu. Küçük yatak odası soğuktu. Perdeyi açtığında karanlıkta yağan karı gördü. Aşağıdaki gölün manzarası olağanüstüydü. Pencerenin kenarında dışarıya bakarken kapının vurulduğunu duydu. Üzerine sabahlığını aldı, kapının yanına gidip açtı. Vasili elinde bir gemici feneriyle eşikte duruyordu. Öteki elinde, üzerinde dumanı tüten bir fincan çayla sıcak su dolu emaya bir tas bulunan bir tepsi vardı. ''Demek uyandın küçük.'' Odaya girdi, tepsiyi Anna'nın yatağının yanına bıraktı. ''Konuklarına hep böyle iyi mi davranırsın Vasili?'' İhtiyar gülümsedi. ''Eğer senin kadar güzelseler, evet.'' Sıcak su yıkanmana yeter. Akan suyumuz olmadığından bazı ihtiyaçlarını ilkel biçimde halletmen gerekecek. İyi uyudun mu? Haftalardır uyumadığım kadar. Havadan olmalı. Arkasına, göle baktı. Buranın manzarası başka. Ne zamandan beri buradasın Vasili? 30 yılı geçti. Burayı sahibi olan avcıdan neredeyse yok pahasına aldım. Anavatanını düşlemeyi, ava çıkmaktan sabotka içmeyi tercih eden melankolik bir Rus'tu. Rusya'dan neden ayrıldın? Kızıllar İç Savaş'ın ilk yılında annemle babamın köyüne geldi. Köylülerden biri yaralı bir çay subayını tedavi etmiş. Kızıllar bütün köyü yaktılar. Erkeklerden çoğunu kiliseye doldurup ateşe verdiler. Çığlıklarını hala hatırlarım. Yakalayabildikleri kadınları, çocukları kamplara gönderdiler. Sen nasıl kurtuldun? Bazılarımız peşimizde kızıllar, kaçtık. Kışın ortasında, korkunç koşullarda Finlandiya sınırına varmayı başardık. Birkaçımız oradan bir Finlandiya gemisine binerek Boston'a ulaşmayı becerdi. Bir daha Rusya'ya dönmeyeceğimize göre yeni bir ülkeye gidip yeni bir hayata başlamak yapılacak en akıllıca iş olarak gözüktü. Annenle babana ne oldu? Kaçtılar ama onları bir daha görmedim. Çok uzun zaman önceydi. Bütün bunlar seni etkilemiştir. Yaşlı adamın yüzünü kısa süren bir acının gölgesi kapladı. Hayat bu çocuk. Hayat sana hiçbir şeye güvenmemeyi öğretiyor. Şimdi yıkan, giyin, aşağıya gel. Kahvaltı hazır. Eğer bütün gününü Alex'le geçireceksen her bir damla güce ihtiyacın olacak demektir. Anna aşağı indiğinde Slansky masanın başına oturmuş kahve içiyordu. Üzerinde askeri bir gocuk, ayağında kaba görünümlü çizmeler vardı. Yanında yerde küçük bir sırt çantası duruyordu. Anna iskemleye otururken konuşmadan kızı inceledi. Anna şöminenin üzerindeki fotoğrafa yeniden baktı. Yanlarında üç küçük çocuk olan bir çift, sarışın ve güzel bir kızla biri esmer, biri açık renk saçlı iki oğlan. Oğlanlardan birinin Slansky'ye benzediğini düşündü. Başını çevirdiğinde Slansky'nin onu izlemekte olduğunu gördü. Vasili önüne yumurta, peynir ve mısır ekmeği koyup ''Ye küçüğüm'' dedi. İhtiyar kızın fincanına çay doldurup odadan çıkınca Anna Slansky'ye baktı. ''Bana bugün ne yapacağımızı anlatsan?'' ''Başlangıç için seni fazla yormayacak şeyler, sadece bir şekle girmen için bazı hareketler.'' gülümsedi. Hoş şeklinde fazla bir değişiklik de gerekmez ya. Bu bir övgü mü? Hayır, sadece bir izlenim. Ama gerçekten de gücünü artırmamız gerekecek. New York'ta 2 ay geçirmiş herkes gücünü kaybeder. Eğitim sadece bir önlem. Tallinn'den Moskova'ya yol 1000 kilometre kadar. Yani oldukça kısa. Bu yolu da kısalığı için seçtik. Ama bazı şeyler kötü gider de kendi başının çaresine bakmak zorunda kalırsan, hiç olmazsa hazırlıklı ve güçlü olman gerekir. Başımın çaresine bakabilirim. Slansky yine gülümsedi. Bırak da bunu kendi gözlerimle göreyim. Önce ormanda hafif bir yürüyüş yapacağız. Başlangıç için 10 mil. Popo 1-2 gün içinde geldiğinde asıl eğitim başlayacak. Emin ol, o zaman çok daha güç olacak. Ayağa kalktı. Ha, bir şey daha. Bakışlarını kaldırdığında Slansky'nin mavi gözlerini gördü. Bir an göğsünde değişik bir titreşim duydu. Ne? Messi'nin açıklayacağı bir şey ama bazı şeyleri şimdiden bilmende yarar var. Rusya'ya inmeden önce sana bir hap vereceğiz. Siyanür. İnsanı anında öldürür. Yakalanmak üzere olduğunda, kaçış yolu kalmadığını gördüğünde kullanacağın bir hap. Umalım da hiç gerekmesin. Anna tereddüt etti. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Hayır ama burada yaptıklarımızın bir oyun olmadığını anlamanı istiyorum. Bir de hala fikrini değiştirmen için zaman olduğunu. Bunun bir oyun olmadığını farkındayım. Kararımı değiştirmeyi de düşünmüyorum. Messi'nin satın aldığı içi kürk kaplı çizmeleri, yünlü pantolonu, kalın kazağı giydi, üzerine de cilalı denizci ceketini geçirdi. Ormanın içine doğru yürümeye başladıklarında hava hala karanlıktı. Kar dinmişti. Yarım mil kadar sonra bir açıklığa vardılar. Anna uzak ufukta güneşin ilk ışıklarını gördü. Göğün portakal rengine ve kızıla boyanmasını seyretti. Slanski'nin ağaçlar arasında nasıl ilerlediği dikkatini çekti. Sanki ormanın her karışıyla tanışıyormuş gibiydi. Bütün imkansız olduğunu bilse de her dalı, her kökü tanıdığını düşündü. Açıklıkta durup bir çam kümesinin ardında görünen yamaçları gösterdi. Dağdaki platoyu gördün mü? Oraya Kingdom platosu denir. İşte oraya gideceğiz. Gidiş dönüş 10 mil. Becerebilecek misin? Adamın yüzündeki gülümsemeden kendiyle alay ettiğini anladı. Bir cevap vermeden yürümeye devam etti. İlk 2 milden sonra yorgunluktan yığılacak haldeydi. Yükselen toprak bacaklarını zorluyordu. Ama Slanski sanki yamaca çıkmak onu etkilemiyormuş, dümdüz ovada yürüyormuş gibi ilerliyordu. Bir iki kez dönüp Anna'nın onu izleyip izlemediğine baktı. 5. milin sonunda tepeye vardığında çok uzaklaşmıştı. Anna ormandan çıkıp platonun kenarına vardığında bitkindi. Düzenli nefes almakta zorlanıyordu. Artık güneş yükselmiş, ayakları altındaki ormanla gölün nefes kesici görüntüsünü gözlerinin önüne sermişti. Uzakta, zirveleri karla kaplı dağların arasında çok büyük bir yarık vardı. Kayalıklar sabah güneşinin altında maviye kesmiş gibi duruyordu. Slanski, platonun kenarındaki kayaların üzerine oturmuş, sigarasını tüttürüyordu. Kızı gördüğünde gülümsedi. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Ona bir sigara ver, dedi Anna nefes nefese. Kıza bir sigara uzatıp yaktı. Ama nefesi düzeldiğinde, inanılmaz bir manzara, dedi. Gördüklerin Apalaş dağları, 1000 mil boyunca uzanırlar. Anna manzaraya baktı, sonra dönüp, sana bir soru sorabilir miyim, Slanski, dedi. Ne soracaksın? Bu operasyona katılmamı istemedin değil mi? Hala da istemiyorsun. Slanski sırıttı. Bunu da nereden çıkardın? Kulübede söylediklerinden, kaldı ki işini yalnız başına gören birine benziyorsun. Bana kendinden söz etsene. Neden? Hayat öykünden söz etmiyorum. Sadece seni daha iyi tanımam için gerekli olanları anlat. Karı koca olduğumuzu iddia edeceğiz. Bu da gerektiğinde aynı yatakta yatmayı bile içerir. Aynı yatağı paylaşacağım adam hakkında daha fazla şey bilmek istiyorum. Messi sana ne anlattı? Hemen hemen hiç. Hiç evlendin mi? Bir iki kere aklımdan geçmedi değil ama hangi akılla kadın gelip de burada yaşamayı kabul eder ki? Anna gülümsedi. Bilmem ki, burası o kadar güzel ki. Bir ziyaretçi için evet, buradaki kızların hepsi bir an önce kaçıp kapağı New York atmaktan başka hiçbir şey düşünmüyor. Burada artık sadece gecelerini ev yapımı zehir içerek sarhoş geçiren ormancılar kaldı. Pek benim tiplerim değil. Daha önce tanışıp da gerçekten hoşlandığın bir kadın olmadı mı? Bazen ama hiçbiri yoldan çıkmama değecek gibilerden değildi. Evdeki o fotoğraf, bana ondan söz etsene. Slanski ayağa kalktığında yüzünde büyük bir acı vardı. Sanki konuşmayı kısa kesmek ister gibiydi. Hani derler ya, çok uzun zaman önceydi. Anlatılacak bir şey değil. Dönsek iyi olur. Bana hala şu Popov'dan bahsetmedin. Kimdir? Gözlerini Anna'ya çevirdi. Dimitri Popov silah ve kendi kendini savunma uzmanı. İş yumruğa, hançere ya da tabancaya kalırsa ondan daha iyisinin bulunmayacağını sanıyorum. Rus mu? Hayır, Ukraynalı. Bunun anlamı Ruslardan nefret ettiği. Savaş sırasında bir Ukrayna SS birliğine katılıp Ruslara karşı çarpıştı. Sonra da göçmenlere katıldı. Aslında boktan biridir ama yaptığı işte ağırlığınca altın eder. Messi'ninkiler de onu bunun için kullanır. Tamam, artık dönelim. Yani bütün gün burada oturup manzaraya bakmak istemiyorsan tabii. Anna yüzünde gergin bir ifadeyle Slanski'ye baktı. Senden hoşlanmak zorunda değilim Slanski. Senin de benden hoşlanman gerekmiyor. Ama eğer karın olacaksan benim kurallarım geçerli. Benim yanındayken daha terbiyeli olacaksın. Bana karına, hiç olmasa bir insana davranacağın gibi davranacaksın. Yoksa bu çok mu güç olur? Slanski'nin gözleri bir an parıldadı. Sonra sigarasını fırlatıp duyduklarını önemsemiyormuş gibi. Eğer koşullardan memnun değilsen, dedi. Rol yapmak zorunda değilsin. Artık gidelim. Anna ayağa kalkmaya davrandığında kayanın üzerinden kaydı. Slansky kızın bileğine yapıştı. Çektiği sırada göz göze geldiler. Mavi gözler kıza baktı. Birden ortada hiçbir neden yokken eğildi. Anna'yı öptü. Dudakları kızın ağzını örttü. Anna birkaç saniye boyunca neler olduğunu anlayamadı. Sonra Slansky'yi itip uzaklaştırdı. Sakın. Slansky gülümsedi. Sen söyledin ya, sana karınmışsın gibi davranmalıyım. İstediğin bu değil miydi? Adamın onu kızdırmaya çalıştığını fark etti öfkeyle. Bir şeyi anlamanı istiyorum dedi. Görev sırasında durumu kurtarmamız için yatmamız gerekse de bir daha bana dokunmanı istemiyorum. Anlaşıldı mı? Kahkahayla güldü. Anna Horev, eğer yaptığının itici olduğunu düşünüyorsan Tanrı seni tutsak olmaktan korusun. Sonra döndü. Ardına bakmadan yamaçtan inmeye koyuldu. Helsinki, 8 Şubat. Havadan bakıldığında Finlandiya'nın güneydoğu kıyısı beyaz ve yeşil parçalardan oluşmuş, donmuş bir bulmacayı andırır. Sanki dev bir çekiç karayı ezmiş, denizi de milyonlarca parçacığa ayırıp dondurmuş gibi. Soğuk kış Baltık denizini dondurduğunda adalar ve buz kaynaşır. O kışta durum fazla değişik değildi. Batı'da tarihleri boyunca istilacıların Ruslar, İsveçliler ve Almanlar gelip gitmelerine tanıklık etmiş Hangu ve Turku gibi liman kentleri vardır. Finlandiya tüm tarihi boyunca Baltık komşularının akınlarına göğüs germek zorunda kalmıştır. Doğuda Helsinki, güneyde dar Finlandiya körfezinin dolmuş sularının 80 kilometre ötesinde de Rus ordusunca işgal edilmiş Baltık devletleri vardır. Messi Paris'ten sabah kalkan uçakla Helsinki'ye indiğinde öğlen olmuştu. Gelen yolcu salonunda Jane Saarinen ile buluştu. Saarinen'in küçük gri Volvo'suyla batıya doğru ilerlerken Finlandiyalı Messi'ye baktı. Telefonun gelinceye kadar gizli uçuşlardan sonra tatile çıktığımı sanıyordum. Bu sefer kimi götüreceğiz Jack? Münih'ten alıp attığım o iki SS pezevenk gibi değiller umarım. Bu sefer değil Jane. Saarinen gülümsedi. Küçük armağanlar için Tanrı'ya şükürler olsun. Bu kez kaç yolcum olacak? İki. Bir erkek bir kadın. Nedir bu Jack? Özel bir şey mi? Sizinkiler genellikle kışın buradan adam almaz. Hava çok kötü. İkimizin arasında kalsın Jane ama bu kayıtlara geçmeyecek bir atlayış olacak. Gayretinin karşılığını alacaksın. Bunu söylemek bile gereksiz. Saarinen sırıttı. Kayıtlara geçmeyecek bir atlayış, uçuşun gayri resmi, çok gizli ve çok tehlikeli olduğu anlamına gelirdi. Burnuma tehlike kokusu geliyor. Şu aralarda tam da böyle bir şeye ihtiyacım var. Daha fazla anlatma. Parayı işten sonra konuşuruz. Yollar buzlanmıştı ama küçük Volvo zincirlerle donatılmıştı. 20 dakika kadar sonra küçük balıkçı köyüne vardılar. Köy donmuş bir limanın çevresine serpiştirilmiş bir avuç parlak boyalı ahşap evden oluşuyordu. Köyün bir ucunda küçük bir lokanta vardı. Saarinen binanın önünde durup Messi'ye döndü. Burası uygun. Bir kuzenime ait. Arka tarafta rahatsız edilmeden konuşabileceğimiz bir oda var. İçeri girip biraz ısınalım Jack. Finlandiyalı takma bıçağını arabadan çıkardı. Lokantaya girdiler. İçerisi şaşırtacak ölçüde genişti. Her şey çamdan yapılmıştı. Salonun bir köşesinde dev gibi bir şömine, öteki ucunda da kocaman bir çini soba yanıyordu. Pencerelerden suları donmuş liman görünüyordu. Tezgahın arkasında uzun boylu ve sarışın adam pırıl pırıl bir barmen yeleği giymiş gazete okuyordu. ''İşte sana iki müşteri Nilo'' dedi Saarinen Finch. ''Ötekiler nerede?'' Adam sırıtıp bomboş barı gösterdi. ''Tanrı bilir kuzen, herhalde kış uykusuna yattılar.'' Messi'ye bakıp gülümsedi. ''Kışın burada yapabileceğin tek şey bu.'' ''İngilizce konuş, arkadaşım Finch'i anlamıyor.'' dedi Saarinen. ''Bize hemen iki içki ver Nilo, yoksa donup öleceğiz. Sence bir sakıncası yoksa arkadaki odaya geçeceğiz. Bir iş konuşması yapacağız da.'' Barın arkasındaki adam tezgaha bir şişe vodkayla iki kadeh bıraktı. Saarinen bir tomar anahtar uzattı. Saarinen yandaki bir odaya yönelip kapıyı açtı. İçerisi buz gibiydi. Kapıyı kapatırken sırıttı. ''Nilo'nun dükkanı kışın neden açık tuttuğunu bir türlü anlayamadım. Buradakilerin çoğu evden adımlarını atmıyorlar.'' Anlaşılan Nilo'nun kafasında iki eksik tahta var. Yazın burada Helsinki'den gelme bebekler ayak altında sürünür ama kışın dükkan bir morg kadar sakin. Bence uygun. Saarinen'in iki kadehe de vodka doldurdu. Yine öbür tarafa geçmek işi mi? Bunun için geldim. Öyleyse aklından geçenleri anlat. Sana sözüyle ettiğim o iki kişiyi onları Tel'in yakınlarında bir yerlere atmanı istiyorum. Sari'nin gözlerini kaldırdı. Neden Talin? Orası garnizon kenti, Sovyet askeri kaynıyor. Oraya atlamalarının iki nedeni var, diye açıkladı Messi. Birincisi Finlandiya körfezi üzerinden Estonya oldukça kısa bir yol. Ruslar da özellikle kışın oraya birilerini atmamızdan kuşkulanmaz. İkincisi, orada adamlarımı karşılayacak bir Estonya direniş grubu olacak. Anlıyorum. Nereye gidecekler? Özür dilerim James, ben bunu sana anlatamam. Bence sakıncası yok. Sen tehlikelerin farkında olduktan sonra nereden havalanmayı düşünüyorsun? Kıyıda, biraz daha ötedeki yerini düşündüm. Orası Port Kule'deki üsse yakın değil mi? Bylandt adası mı? Neden olmasın? Zaten uçağımı kış için orada hangarda tutuyorum. Üstelik dediğin yer uygun. Port Kula'daki Sovyet üssünü de kafana takma. Helsinki'nin 50 kilometre ötesindeki Port Kula Yarımadası ufak bir Sovyet birliği ile Sovyet donanmasına ev sahipliği ediyordu. Böylesi bir istila Finlandiyalılar için ulusal hareket gibiydi. Ne var ki Finlandiya savaş sırasında Almanya'nın safında yer almış, savaşın sonrasında da Helsinki Rusya'ya savaş tazminatını ödeyene kadar topraklarında bir Sovyet üssü kurulmasını sineye çekmek zorunda kalmıştı. Port Kula havadan Bylandt adasında 10 kilometre ötede, dedi Sari'nin. Sovyet üssü şimdiye kadar bana hiç sorun çıkarmadı. Orası kesinlikle Finlandiyalılar için yasak bölge. Ruslar orasını sadece kendileri kullanıyor. Eğer Bylandt'tan kalkarsak uçuş 30 dakikadan fazla sürmez. Hadi güçlü rüzgar olduğunu düşünelim. En çok 40 dakika. Havanın bir sorun olmayacağından emin misin? Sari'nin gülümsedi. Hava buralarda her zaman sorun olur ama böyle durumlarda havanın kötü olması bizim işimize yarar. Neredeyse bütün yol boyunca bulutların içine saklanırız. Yolcuları atana kadar buluttan ayrılmayabiliriz. Bu büyük bir risk olmaz mı? Sari'nin kahkaha attı. En son model MiG uçağı tarafından havaya uçurulmak kadar büyük bir risk değil. Leningrad'ın hemen güneyinde, Baltık Denizi'nin kıyılarında devriye gezmek için kullanılan bir filo var. O araçlar olağanüstü iyi, günümüzün en hızlı uçakları, sizinkilerden bile hızlı. Üstelik Ruslar uçaklarına radar da taktı. Eğer geçen savaşta Stalin'in elinde bunlardan olsaydı, tüm Luftwaffe kendi başına yere çakardı. Ya seni radarlarında görürlerse? Duyduğum kadarıyla Sovyet pilotları yeni araçlara daha alışamamış. O kadar hızlı uçaklarla bulutların içine dalmaya cesaret edemezler. Gittikleri yeri görmeyi tercih ederler. Eğer hava gerçekten kötüyse, yani kar falan yağarsa, subay gazinosunda kalıp sarhoş olmayı daha çok seviyorlar. Bir jet motoruna gereğinden fazla kar dolarsa motor tıkanıyor. Pek de istenecek bir durum değil yani. Senin uçağın böyle kötü bir havanın darbelerine dayanacak gibi mi? Sari'nin sırıttı. Benim o küçük Norseman'ım bir bok fırtınasından bile tek parça halinde çıkabilecek güçte. Sari'nin Messi'ye Helsinki'deki Palas Oteli'nin önünde bıraktığında saat akşamın 8'ini gösteriyordu. Finlandiyalı veda etmeden önce otelin barında son birer içki içtiler. Messi odasına çıktığında onu bekleyen bir mesaj verdi. Paris'ten Henry Lebel aramıştı. Helsinki santralının bağlantıyı sağlayıp cızırtılı hattan Paris'e ulaşması 20 dakika sürdü. Jack, yarından sonra Helsinki'de olacağım. Ortak işimizi görüşmek için buluşabileceğimizi düşündüm de. Messi, Fransız'ın Finlandiyalardan kiraladığı özel vagonlardaki gizli bölmeleri göstermek istediğini biliyordu. Lebel daha sonra kısa bir Moskova ziyaretine gidecekti. Ya istediğim öteki bilgi? O konuda uğraşıyorum ama kolay olmadı Monami. Doğru avuca yeterli miktarda bırakmak meselesi yani. Ama kısa zamanda istediğini elde edebileceğimi sanıyorum. Çok iyi Henry. Buraya varınca beni ara. Messi telefonu kapatıp limana bakan pencereye yürüdü. Eğer Lebel istediği bilgiyi getirirse Brannigan'ın uyarısına rağmen ne yapacağını biliyordu. Kışın ay ışığıyla aydınlanmış karanlığı altında Baltık Denizi gözün alabildiğince uzanan bir buz çölünü andırıyordu. Pencerenin yanında durup dışarıdaki manzaraya bakarken Anna Horev'i düşünmeden edemedi. 2 hafta kadar sonra yanında Slansky ile birlikte hayatının en büyük riskini alacak bu donmuş körfezi aşacaktı. Ayrım sonu, sayfa 212.